Akulina Nine. Akulina Nine, sokakların buz tuttuğu bir sonbahar günü dilenmekten eve dönerken ayağa kayarak yere düştü ve fena halde canı yandı. Kadın kalkmak için yaya kaldırımı üzerinde çırpınırken onu bildik bir polis gördü ve yanına yaklaştı. Polis her zamanki gibi kadını kafayı çekmiş sanarak küfretmeye başladı. İhtiyar acuze, yine kafayı çekmişsin. Daha gebermeye niyetin yok mu? Senin yüzünden başım az mı derde girdi? Ah seni cadı ah! Polis koca karıya sert sert bakıyordu. Sesinin tonu sert ve kötücüldü. Ama bütün bunlar Akulina ninenin hiç de umurunda değildi. Çünkü o polisin iyi yürekli olduğunu, haksız yere canını yakmayacağını, kendisini karakola götürmeyeceğini biliyordu. Hem sanki o koca karıyı ilk defa mı yerden kaldırıyordu? O kendisini hiçbir zaman kodese tıkmaz, daima eve gönderirdi. Küfretmesine gelince bunun da zararı yoktu. Rahatsızlık veren bir insana küfretmeden durulmazdı ya. Koca karı suçunu unutturmaya çalışarak yerden doğrulmak için bütün gücünü topladı. Ama inledi, suratını buruşturdu ve ahlayarak, oflayarak tekrar kaldırımların üzerine yığıldı. Polis, seni koca sürtük seni diyerek onu yerden kaldırmaya çalıştı. Koca karı, Nikiforiç, güvercinim diye inledi. Bana dokunma, herhalde bir yanım kırılmış olacak. Haydi canım sen de, kalk bakalım, senin mi bir yanın kırılmış olacak? Yok daha neler? Yavrum Nikiforiç, ayağımı fena halde incitmişim. Sağ ayağımı, bana dokunma, biraz dur, ölüyorum. Sahi mi söylüyorsun koca karı? Ama ben seni burada nasıl bırakırım? Böyle görünür bir yerde avaz avaz haykırıp durmak olur mu? Sahiden bir şeyin varsa, hiç olmazsa şöyle bir kenara çekil. Nikiforiç, görüyorum ki artık ecelim gelmiş. Ne olur bari beni evime götür. Hey dızgallı, hey Allah'ın belası arabacı. Birkaç dakika sonra ikisi bir arabanın içinde gidiyorlardı. Akulina nine arabanın döşemesine yere oturmuş inliyordu. Nikiforiç ise asık bir suratla koca karının başını tutuyor ve ona çıkışıyordu. Yetişir be artık şeytan değirmeni, sesini kes. Güvercinim ağrıyor. Suç kimde? Of, paraları da etrafa saçmışım. Koca bunak, hepsini kaybetmişim. Ne paraları? Dilendiğim paralar, 7 kapik. Nikiforiç kırmızı bıyıklarına doğru poflayarak, ne de önemli bir para dedi, pöf. Yavrucuğum, başımda bir yığın insan var. Paranın her santimi bir deliği kapatmaya yarar. Of, şu arabacıya seslen de biraz daha yavaş gitsin. Nikiforiç görünüşe göre ortada hiçbir sebep yokken birdenbire öfkelendi. Hey Allah'ın belası, bir hasta götürdüğünün farkında değil misin? Biraz yavaş git. Polis sert bakışlarla arabacının sırtını süzdü ve koca karı ile ama bundan öncesinden daha yumuşak bir dille konuşmasını sürdürdü. Başında bir yığın insan varmış. Sen çok aptal bir koca karısın. Bu bir yığın insanın sana ne yararı var? Bir yığın insan, bir alay serseri, yan kesici orospu. O bunlara bir yığın insan diyor. Bana bak, sen hem aptal hem zararlı bir koca karısın. İnsanları bozuyorsun. Sen olmasan bunlar belki de çalışırlar. Sen şu hazır yiyecileri besliyorsun. Tabii onlar memnun. Akulina nine, Akulina nine. Ama hepsi de Akulina ninenin sırtından geçiniyorlar. Hergeleler. Onları iyice bir sopadan geçirmeli. Ama onları şımarttığın için seni de onlarla birlikte. Evet. Hey bana bak analık, uyudun mu? Ne oldun? Ama Akulina nine başını polisin dizine dayamış, kımıldamadan yatıyor ve hiç karşılık vermiyordu. Yüzü mosmor, dişsiz ağzı yarı açıktı. Gözleri bir yana kaymış, başından sıyrılmış olan yırtık gri şalının altından hala kıvırcık ve sık, yarı kırlaşmış bir tutam saç sarkmıştı. Nikiforiş dikkatle Akulina'nın yüzüne baktıktan sonra kadıncağızın gerçekten de bir yarı kırılmış diye düşündü. Sonra arabacıya dönerek, öldü mü dersin diye sordu. Arabacı omuzu üzerinden kadına bir göz attıktan sonra Allah bilir dedi ama galiba henüz daha ölmemiş olacak. Doğru, çünkü daha sıcak ama onu hastaneye götürsek daha iyi etmiş olacağız. Arabacı, canım dedi, ev daha yakın, nah şuracıkta. Nikiforiç hiç sesini çıkarmadı. arabacı atı kamçıladı. Deh be külüstür. Akulina nineyi evine getirdiler. Tahtadan bir peykenin üstünde sırt üstü yatmakta olan nineyi hesaba katmazsak, bodrum katındaki küçük, rutubetli, karanlık odada 8 kişi bulunuyordu. 50'sine merdiven dayamış, içkiden yüzü gözü şiş, kirli renkli, partal kılıklı avukat masanın üzerinde oturmaktaydı. Onun yanı başında da oda arkadaşı, gri gözlü, aptal bakışlı, şişman ve salakça bir kadın olan Şıllık Marka vardı. Eline üşenmeyen herkes onunla el şakası yapar ve o buna hiçbir zaman darılmaz. Sadece ensesini sıkan ya da boş böğrünü elleyen şakacıya her zaman şaşkın yuvarlak gözleriyle bön bön bakardı. 4 kişi döşemelerin üzerine oturmuştu. Hırsızlıktan 3 sabıkası olan 17 yaşında yarlık, bunun akıl hocası, kuru, uzun boylu, yırtık elbiseli, yuvarlak, baykuş gözlü serseri Mamoçka, patronunun paralarını zimmetine geçirdiği için 3 aylık hapis cezasını daha bir hafta önce bitirerek hapishaneden çıkmış olan sakallı, bıyıklı, gösterişli, solgun ve ince yüzlü Piotr Isayich Buh ve Nastenka. Bunlar bedavasına kumar oynuyorlardı. Kağıtlar Nastenka'nın elindeydi. Nastenka oldukça sevimli ama yara bere ve çürük içindeki yüzünü kah bir oyuncuya kah ötekisine çevirerek kısık bir sesle bağırıyordu. Dağıtıyorum, kaç paraya? 1000 rubleye mi? Olur. 1 şişe vodkasına. İyi ya, şimdi hepinizi yollayacağım. Odada oturanların geri kalanı karanlıkta odanın duvarı dibine sıralanmışlardı. Akulina Nina'nın ayak ucunda ise iri siyah gözlü, kocaman kafasını örten kuş düğünleriyle, saman çöpleriyle ve daha buna benzer bir yığın süprüntüyle dolu, sert ve siyah saçlı, ağır hareketli, iri yarı bir adam olan, manastırda çalışan Diakos Baba oturmuştu. Duvardan yana bir ses yükseldi. Biraz ezilmiş patatesle ekmek bulsak da ayağına bağlasak. Döşemelerin üstünde oturmakta olan Mamoçka, çamuru sirkeyle karıştırıp çorabının içine ayağının vuruk yerine yapıştırırsak çok iyi gelir dedi ve gürültüyle burnunu sildi. Diakos Baba, insan denilen yaratığın bütün hastalıklarına karşı en birinci ilaç vodkadır düşüncesini ileri sürdü. Akulina Nine, güvercinim diye öyle yumuşak, öyle acıklı bir sesle inledi ki odanın içinde her şey bir anda sustu. Sevgili torunlarım, benim zavallı insancıklarım, İsa aşkına bana bir şeyler yapınız. Beni kesiniz, beni parça parça ediniz. Artık gücüm kalmadı. Her yanım ateş gibi yanıyor. Oh! Oyuncular arasında bir şaşkınlık oldu. Hepsi bir yana savuştu. Nastenka ise dağıtmakta olduğu kağıtları şaşkınlıkla üst üste 2 sefer sola verdi. Diakos Baba kederli kederli saçlı başını kaşımaya başladı. Avukat ise öksürdü ve nedense yanındaki kadının böğrüne bir yumruk indirdi. Kadın her zamanki gibi buna hiç aldırmadı. Ama çok geçmeden herkes kendine geldi. Yarlık sert bir sesle Nastenka'ya, ''Ne yaptığına dikkat et'' dedi, ''Yeniden dağıt.'' Nastenka içini çekerek kağıtları topladı ve karıştırmaya başladı. Avukat gözlerini kaldırdı ve ıslıkla hazin bir hava tutturdu. Diakos Baba adeta şarkı söylemeye hazırlanıyormuş gibi gürültülü gürültülü boğazını temizledi ve ''Bir şey değil nine, biraz dişini sık geçer'' dedi. Koca karı ise ''Yavrucuklarım'' diye inliyordu. Artık dayanmaya gücüm kalmadı. Mamoçka onu yüreklendirmeye çalışarak ''Üzülme geçer'' dedi. ''Sen güçlü ve sağlam bir kadınsın. Her yanım ağrıyor.'' Diakos ''Ne yaparsın elden bir şey gelmez ki'' diye öğüt verdi. Sen yüksek sesle inle, böylelikle biraz ferahlarsın. Ağrıyı bağırarak aldat. Allah'ım, ay, ay, benim halim ne olacak? Bari ölüp kurtulsam. Nastenka sevinçle haykırdı. Ben kazandım. Sahici bir oyun oynasaydık, kim bilir ne kadar para kazanacaktım. Akulina Nine artık inlemez oldu. Yatağında sırt üstü uzanmış, hareketsiz bir halde yarım saat kadar hiç sesini çıkarmadı. Diakos, galiba koca karı uyudu diye söylendi. Sonra kendi kendine bir şeyler mırıldanarak oyun oynayanların yanına yaklaştı ve yere çömeldi. Avukat kaşlarını çattı, masadan aşağı indi ve Akulina ninenin ayağı ucundaki Diakos'un yerini aldı. Koca karının yüzüne dikkatle baktıktan sonra Diakos'un sözlerini kısık bir sesle doğruladı. Gerçekten de uyuyor. Ama yanılmıştı. Nine dişsiz ağzını açtı, dudaklarını oynattı ve acı acı inledi. Nikiforiç dostum, Allah rızası için şu dilendiğim paraları toplayıver. Onları bekleyenler var. Şu 7 kapıyı buluver. Onlar şurada, nah şuracıkta, çitin dibinde. 2 ikilik. Biri eski, ötekisi biraz daha yenice. Beyefendi, şu zavallı ihtiyara bir ekmek parası lütfen. Çoluk çocuğum var. Çocuklar, işte size ekmek, yiyin. Bugün ekmek bol ama vodkaya gelince o yok. Hay Allah belasını versin. Kimse para vermiyor. Ne o? Akşam çanları çalınıyor. Benim sevgili Larion'um, çık seninle gezelim. Ben genç bir kızım. Seni soğukta bekliyorum. Koca karının sesi birdenbire kesiliverdi. Söylediği şarkıya tempo tutuyormuş gibi ayağını oynatarak bir yandan öte yana döndü. Avukat burnunun ucunu kaşıyarak sayıklıyor dedi. Oyuncuların hepsi birden kalktılar. Hastanın etrafına toplanarak meraklı bir gülümsemeyle onu seyretmeye koyuldular. Yarlık, vay anasını, koca karı dans ediyor dedi ve bir kahkaha attı. Avukat asık bir suratla ona çıkıştı. Sen dansı görürsün. Kardeşler, ona bir şeyler yapmak gerek. Görülüyor ki zavallı gerçekten de hastalanmış. Diakos içini çekerek ve dudaklarını yalayarak ona biraz vodka versek dedi. Şöyle okkalıca bir kadeh. Mamoçka hastanın yanından uzaklaşarak onu hastaneye göndermeli dedi. Oradakilerden biri kuşkulu bir sesle buldun dedi. Sanki onu hastaneye alırlarmış. Avukat doğru dedi. Kağıt isterler. Sonra onu nasıl götüreceğiz? Araba falan ister. Parayı nereden bulmalı? Nastenka. Geçen yıl Fedyeşka'ya yaptığımız gibi yapsak nasıl olur dedi. Onu hastaneye kadar götürür, kapıdan içeri bırakıveririz. Herhalde bu durumda onu alırlar sanırım. Yarlık alay ederek sen götür dedi. Sen iyi bir beygir olurdun ama yazık ki araba yok. Çocuklarım yiyin. Orada lahanalı bütün bir börek var. Suçluyum. Ben tabladan aşırdım. Adam bir başka yana bakarken ben şöyle usulca Nikiforiç, beni, şu ihtiyar kadını dövme. Avukat içini çekerek son defa koca karı diye söylendi. Odanın köşesinden bir ses duyuldu. Yemekten ne haber? Yiyeceğimiz var mı? Mamoçka da bu sözleri doğruladı. Doğru çocuklar, yiyecek olsa da biraz yesek. Yarlık Nastenka'ya sordu. Koca karının torbası nerede? Koca karının torbasını aramaya koyuldular ama bulamadılar. Bu hal oradakilerin hepsi üzerinde kötü bir etki yaptı. İçlerinden biri bir küfür savurdu. Hay kör şeytan! Hepsi birbirine baktılar ve herhalde aynı şeyi düşünerek sustular. Diakos acıklı bir sesle sordu. Kardeşler, eğer koca karı şey olursa biz karnımızı nasıl doyuracağız? Odadaki sessizlik bozuldu. Öyle ya, çok doğru. Doğrusunu isterseniz biz hepimiz koca karının topladığı sadakalarla geçiniyorduk. Avukat sert bir sesle, bundan sonra bu işi kendimiz düşüneceğiz dedi. Koca karının başını yedik. Herkes bir köşeye büzüldü ve suratını astı. Akulina nine sayıklıyordu. Ben sağ oldukça yiyin çocuklar, ben sizi. Koca karının saygıdeğer torunları ise gözleri önünde geçen olayların gerçek anlamı karşısında kendilerini çok kötü hissediyorlardı. Akulina nine Zadnaya Mokraya sokağının insansever bir kadınıydı. Akulina nine sadaka ile geçinirdi. Yardımcı bir meslek olarak da fırsat ve olanak buldukça bazen hırsızlığa başvururdu. Etrafında her zaman 5-10 kişi bulunur ve o torun adını verdiği bu insanları daima yedirip içirme becerisini gösterirdi. Torunları genellikle çeşitli nedenler yüzünden geçici bir zaman için işlerini kaybetmiş en korkunç içkiciler, serseriler, hırsızlar ve orospulardı. Akulina nine insanları ilgisine layık olanlar ve olmayanlar diye ayırt etmeyi bilmez, kaderin bodrumuna attığı herkese aynı sıcak sevgiyi gösterirdi. Bütün sokak onu tanırdı. Ünü kendi sokağının çok uzaklarına kadar yayılmıştı. Ama yine de feleğin sillesini yemiş kişilerin ve serserilerin dilinde Akulina'nın torunluğuna düşmek en acınacak bir duruma düşmek demekti. Bunun için Akulina nine adeta hayatta yoksulluğun en alt basamağının bir simgesiydi. Ve yine bundan ötürü Akulina nine iyiliksever çabaları yüzünden büyük bir ün kazandığı halde koruduğu kişilerin sevgisini hiç de kazanamamıştı. Akulina Nina'nın yanında bulunmanın çok büyük bir başka sakıncası daha vardı. Akulina polisçe çok tanınmış bir kadındı. Polis kendisini ilgilendiren birini aradığı zaman aramalarına daima Akulina Nina'nın bodrumundan başlardı. Bunun için az çok geçinmek olanağını bulan serseriler Akulina'nın yanına gelmekten kaçınırlardı. Ancak çok umutsuz durumda kalan ve açlıktan ölmek tehlikesiyle karşılaşan insanlar Akulina'ya başvurmak zorunda kalırlardı. Bütün bunlardan başka Akulina ninenin çok çirkin ve iğrenç bir de görünüşü vardı. Kısacık boyu ile daima yarı sarhoş haliyle, aşırı derecede yırtık pırtık ve kirli üst başıyla, buruşuk ve kendi torunlarının elinden çıkmış çeşitli yaraların izini taşıyan suratıyla, ve bu suratın ortasına oturtulmuş kocaman mosmor burnuyla, çipil ve kırmızı gözleriyle Akulina yine çoktandır bu sokakta kendisine takılan Kiev cadısı adını hakkıyla kazanmıştı. Akulina zamanla beli bükülmüş bir halde sopasıyla kaldırımlara vurarak ve dişsiz siyah ağzıyla daima gülümseyerek kendi kendine bir şeyler mırıldanıp sokakta giderken pis kokulu, iğrenç bir canlı çirkef yığınını andırırdı. Evet, Akulina sempati uyandırmayı artık hiç umut edemezdi. Ve böyle olmakla birlikte koca karı ne yazık ki belki de bunu hissetmiyordu. Çevresinde insan olmadıkça yaşayamıyordu. Kader ona torun göndermediği günler, Akulina kaderin bu haksızlığını kendi düzeltmeye ve önüne geleni evine sürüklemeye çalışırdı. Toplum süprüntüsü dünyasının da bu hazin ve kederli dünyanın kabul etmediği kişiler vardı. İşte Akulina yine bunlardan biriydi. Yarlık ortalıktaki can sıkıcı genel sessizliği bozarak haykırdı. "Vay canına yandığımın, gel de işin içinden çık, Diakos, işimiz duman," dedi. Avukat kederli kederli bunu doğruladı. "Son sığınağımızdan da yoksun kaldık." Mamoçka avutucu bir tonla, "Canım," dedi, "sığınak yine bizimdir. Ama bugün karnımızı nasıl ve ne ile doyuracağız? İşte asıl sorun burada." Diakos kederli bir eda ile söze karıştı. "Evet, bugün yiyeceğimiz yok." Yarlık, "Bağırır çağırır eninde sonunda boş midelerle yatarız," dedi. Hasta gözlerini açarak mırıldandı. "Çocuklar, biraz su." Nastenka ona su verdi. Koca karı suyu içti, titreyen eliyle ısravroz çıkardı. Oradakilerin hepsini gözden geçirdi, sonra derin derin içini çekti ve üzerinde yatmakta olduğu paçavraları tuhaf bir biçimde başıyla itti. En sonra da güçsüzlükten titreyen, bundan ötürü de büsbütün kötüleşen çatlak sesiyle konuşmaya başladı. "Aman yarabbi, ne kadar da kalabalıksınız. Bak işte, şunu ben tanıyorum. Sen kimsin?" "Ben mi? Ben Buh'um." "Buh mu? Pekala Buh. Allah yardımcın olsun. Sen de insansın. Hepimiz eşit insanlarız. Kardeşler, görüyorsunuz ya, ben ölüyorum. Koca karı ölüyor. Allah yardımcınız olsun. Yaşadım, günah işledim, sarhoşluk ettim, hırsızlık ettim. İşte şimdi öleceğim ve bundan sonra artık buna benzer hiçbir şey yapmayacağım." Diakos alaycı alaycı koca karının sözlerini doğrulayarak, "Doğru söylüyorsun," dedi. "Herhalde ölü bir insanın canı içki istemez." Ninenin aklı başına geldiği ölçüde Diakos'un bugün bir şeyler yiyebilmek umudu da artıyordu. "Evet, istemez. Siz beni bağışlayınız. Tanrı da sizin hepinizi bağışlar. Siz beni, bu koca karıyı sevmiyordunuz. Eh, ne yapalım? Bu sizin bileceğiniz iş. Ama vallahi ben sizi seviyordum. Allah'a ısmarladık. Tanrı kurtarıcınız olsun." Koca karı yeniden istavroz çıkardı. Avukat çatık bir yüzle, "Canım nine, bırak bunları," dedi. "Biraz yattıktan sonra iyileşir, yine kalkarsın." "Hayır, artık kalkmam. Her yanım hurdahaş oldu. Belli ki böbreklerim koptu. Baksanıza nasıl konuşuyorum. Elveda. Mamoçka onu durdurarak, "Nine," dedi, "sen şimdi bunları bir yana bırak da bize şunu söyle. Sen bugün bir şeyler getirdin mi?" "Ben mi? Aklım yerinde değil ki. Hatırlamıyorum. Galiba getirdim. Getirmez olur muyum hiç? Ben her zaman bir şeyler getiririm." Diyakos sordu. "Peki getirdiklerin ne oldu?" "Bilmiyorum. Beni kim kaldırdı?" "Nikiforiç. Öyleyse ona git." "Haydi Nastenka, koş da anla bakalım." "Bu suratla mı sokağa çıkacağım?" "Bir tane korsam gitmek şöyle dursun, uçarsın bile." Hergele. "Birbirinize küfretmeyin çocuklar, gereği yok. Bırakın da başka sözler işiteyim. Ölüyorum ben. İnanın bana, ölüyorum. Bana bakın yavrucuklarım. Başımın altındaki küçük kutunun içinde 3 rublelik bir banknot var. Ben bunu cenazem için saklamıştım. Çıkarın, ben ölünce." Kadın tıkandı, alnında terler belirdi. Odadakiler dikkat ve merakla koca karıya bakarak susuyorlardı. Bu susuş 2 dakika sürdü. Diyakos boğuk bir sesle söze başladı. "Akulina nine." "Ha? Bana bak, sakın bana gücenme. Bak sana ne söyleyeceğim. Ölü bir insan için hepsi birdir. Ona hiçbir şey gerekli değildir. Ama biz yaşayanlara gelince tabut olmuş ya da olmamış ne fark eder? Tabutu her zaman polis getirir. Sen şu 3 rubleyi bize versen de karnımızı doyursak." Avukat, "Gereği yok. Ne yapıyorsun?" diye fısıldadı. Diyakos geri kalanların yüzüne baktı. Bunlar Diyakos'un giriştiği bu işin sonunu büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlardı. Diyakos bunu fark etmişti. O da fısıltı ile avukata cevap verdi. "Yani biz de mi ölelim?" Sonra koca karıya doğru eğilerek sordu. "Nasıl, alalım mı?" Akulina nine ağzını açtı, dudaklarını oynattı ve zor işitilir bir sesle söze başladı. "Alınız, alınız, ihtiyar budala. İhtiyarlığım yüzünden az kalsın sizi unutuyordum. Alınız, işte burada. Tabut, tabii, polisten, budala karı." Ve sustu. Diyakos içinde 3 rublelik bir banknot bulunan beyaz ilaç kutusunu yastığın altından çıkarırken sevinçle fısıldadı. "Yarlık, haydi bakalım sıva paçaları, uç." Yarlık suratını buruşturarak kayboldu. Anlayışlı Diyakos odadakilere, "Kardeşler, kadının yanından çekilelim, onu rahat bırakalım," teklifinde bulundu. Akulina ninenin yanından çekildiler. Kadın paçavra yığınları üzerinde bir başına kaldı. Kül rengi yüzü bu fon üzerinde daha parlak ayırt edilebiliyordu. Kadın hareketsiz yatıyor ve ancak zaman zaman hafifçe inliyordu. Onun ne zaman öldüğünü kimse fark etmedi. Akulina'yı ertesi gün gömdüler. Tabut bir yük arabasına konmuştu. Arabacı şapkasız olarak arabanın yanı başında yürüyor ve elinde evrak defteri olduğu halde arabanın öte yanında yürümekte olan Nikiforiç'e itiraz yolu şunları söylüyordu. "Ben gerçeği söylüyorum. Bu adalet mi? Yakala adamı ve götür diye zorla. İşte götürüyorum. Ama rubleyi kim verecek? Ha? Tahıl pazarında olsam seferini 1,5 rubleye yapardım. Oysa burada elime yarım ruble tutuşturacaklar. Bunu götürdükten sonra artık oraya yetişemem. Kim bilir burada sizinle ne kadar vakit geçireceğim. Oysa ben yarım ruble ile beygirin karnını bile doyuramam. İşte dostum, mesele burada." Ama Nikiforiç arabacının sızlanmasına boş veriyordu. Nikiforiç'in dünya görmüş bir ihtiyar askerin yanı başında ellerini yırtık bir ceketin kolları içine sokmuş, açık başını kulaklarına kadar kirli bir paçavra ile sarmış ve belini bükmüş bir halde avukat gidiyordu. Nikiforiç önemli ona şunları söylüyordu. "Koca karı sizin için tam bir anneydi. Ufak tefek zararları dokunuyordu ama ne önemi var? Çalıyordu ama yine sizin için. Görüyor musunuz? Cenazesinde bir ben, bir de sen varsın. Eğer seni bu işe memur etmeseydiler de ben izin alır yine koca karının cenazesinde bulunurdum. Anladın mı? Ben kardeş, insanları 5 parmağım gibi sanırım. Evet, oysa sen öldüğün zaman hem sen kardeş yakında öleceksin. Hayır kardeş, ben aldanmam, hayır. Ben insanın yüzünden anlarım. Sen yakında öleceksin. Ama beni resmi olarak görevlendirmezlerse senin cenazende bulunmam. Asla. Çünkü sen kimsin? bir baldırı çıplak. Avukat renksiz gözlerini Nikiforiç'e kaldırdı ve acı acı gülümsedi. Benim sana ihtiyacım yok, gelme. Gelmem zaten, bir başına mezara git. Ne olacak sanki, giderim. Gidersin de, çünkü sen kimsin? Oysa koca karı size analık etti. Kadında yürek vardı, anladın mı? Hava yumuşaktı, kar yağıyordu. İri, ağır ve sulu bir kar lapa lapa Akulina ninenin tabutu üzerine yağıyordu. Çam ağacından yapılmış bu basit ve boyasız tabut üzerinde eriyen karlardan ıslanmıştı. İşte Akulina nineyi Zadnaya Mokraya sokağının bu hırsız, bu dilenci, bu iyiliksever kadınını böyle gömmüşlerdi. 1895.